Açık Gazete.
Kainat. Bugün 30 Mayıs Çarşamba. Yıl 2018, ay 5, gün 150, Hızır 25.
1439, Hicri Ramazan 15, 1434, Rumi Mayıs 17. İstanbul için iftar vakti 20.35.
Sayıştay'ın kuruluşu 1862.
Kabak Meltemi.
İstanbul Üniversitesi'nin 565. kuruluş yıl dönümü.
Günün tarihi 587 yıl önce bugün... Yani 30 Mayıs 1431'de Orléans kentini İngilizlerden kurtaran Fransız halk kahramanı Jeanne d'Arc büyücülükle yargılanarak Rouen meydanında yakılarak öldürülmüştü.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Blast off!
Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
System of a Down grubundan Bring Your Own Bomb, BYOB, Biob adlı şarkının bir bölümünü dinledik. Ermeni-Amerikalı alternatif metal grubu System of a Down 2005 Mart'ında bu şarkı bir bölümünü dinlediğimiz bu şarkı 2005 Mart'ında 4. albümlerinden Mesmerize'den geliyor ve daha önceki şarkıları Boom gibi Irak'ın işgaline, Irak'ın istilasına giden yolu eleştiren, Irak Savaşı'na karşı çıkan bir şarkı. Ve neden daima yoksulları gönderiyorlar? Barbarizmi, barbarlığı barbaralar, topuklu barbarlar yapıyor. Bize masal örtüsünün üzerinden yalanlarınızı sıralayıp duruyorsunuz. Hangarlar boğazına kadar şeye batmış, petrole batmış ve özgürlük diye bağırıp çağırıyorlar diyorlar. System of a Down grubu savaş karşıtı bir grup. Evet, neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına bakarak öğrenmeye çalışalım.
Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Yağma Hakkı. Iraklı emektar gazeteci Samir 2003 yılında Avrupa'nın bazı müzelerini geziyordu. Bir müzeden diğerine gittikçe Babil'de, Babilonya'da yazılmış şaheserlere, Ninova'nın tepelerinde yontulmuş kahraman ve tanrılara, Asurlulardan beri uçan aslanlara rastlıyordu. Birisi yanına yaklaşıp yardım teklif etti. Bir doktor çağırayım mı? Samir yere çömelmiş, elleriyle iki yandan kafasına bastırıyordu. Gözyaşlarını yutarak kekeledi. Hayır, lütfen, ben iyiyim. Ve ardından açıkladı. Sadece bizden ne kadar çalındığını ve daha ne kadar çalınacağını görmek beni üzdü. İki ay sonra Amerikan ordusu işgali başlattı. Bağdat Ulusal Müzesi yağmalandı. 170 bin eser kayboldu.
Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atabiliriz. İsa'dan sonra 70 yılında Kudüs'ün kuşatılması olmuş. Roma İmparatorluğu'nun lejyonları ve başkalarında komutanları Titus, Kudüs'ün ikinci duvarını, surlarını da aşmışlar ve Yahudi savunucular ilk duvara kadar gerilemişler, ricat etmişler Romalılar. Circumvallatio denilen bir sistem kurmak için bütün 15 kilometre içinde bütün ağaçları kesmişler.
Etrafına siper kazmak için. Evet, Latincesi oymuş.
Çevresel bir halka halinde bir siper yani.
Evet.
15 kilometrede ağaç bırakmamışlar.
Romalılar.
Yenilerini dikmişlerdir sonra.
Romalılar dikmez. Diktirir.
Doğru. Yani. Türkler diker. 1431'de Yüz Yıl Savaşı ile ilgili bir durum var. Rouen'da, Fransa'da biraz önce Saatli Marif takviminden de okuduğumuz gibi 19 yaşındaki Jean d'Arc İngilizlerin hakim olduğu bir mahkemede yakılarak öldürülüyor. Roma Katolik Kilisesi bunu Jean d'Arc, Azize Jean d'Arc'ın kutsanması olarak da sonradan hatırlıyor. 1431'de olmuş. Yani hem savaşı kazanıyorsun hem de cadı diye yakılıyorsun ve 19 yaşındasın. Bu işler böyle biraz. 1942'de bugün de İkinci Dünya Savaşı'nda 1000 Britanya savaş uçağı 90 dakikalık bir saldırı yürütüyor. Köln'de, Kolonya dediğimiz Köln şehrine, Almanya'ya 34.711 uzun bomba düşürülüyor. RAF tarafından, kahraman RAF intikamını da alıyor yani.
Hem de erken bir intikam, 1942 yılında.
Evet. Köln şehrinde genellikle şehrin üzerinde artık sivil asker ayrım gözetmeden gidiyor.
Tabii. Yok canım, asker ayrım gözetiliyor. Askeri saldırılar yapılmıyor orada. Genellikle yok edilen askeri yapılar etrafı gene aynı şekilde biraz önce bahsettiğiniz siperlerle çevrili olan hava savunma sistemleri. Geri kalanların hepsi sivil yerleşimler. Zaten detayı da verilmiş orada. 14 kamu binası, 7 banka, 9 hastane, 17 kilise, 16 okul, 4 üniversite ve 10 adet de posta ve tren yolu binası yıkılmış. Aynı zamanda 10 adet tarihi yapı, 2 de gazete binası, 4 otel, 2 sinema ve 6 da dükkan kompleksi bu saldırılar sırasında yok edilmiş.
Bir tane askeri yapı zarar görmüş.
O da işte uçak savar bataryaları.
Evet. Sivil evlerinde yani inanılmaz bir şey. 13 bin ev gitmiş. 6.360'ı çok ciddi olarak hasar görmüş. 22.270'inde de hasar varmış.
Bizim daha önceden kaydettiğimiz Wikipedia makalesi içerisinde ölü sayısı net bir şekilde verilmiyor. Belki erişebilen dinleyicilerimiz vardır yurt dışından bizi dinleyen. Eğer varsa biz baktığımızdan bu yana Wikipedia'da bu konuyla alakalı ölü sayısına dair bilgi bizi bilgilendirebilirler ama biz erişemiyoruz Wikipedia'ya.
Evet, 1942. Niye? Yasak mı?
Yasak.
Niye yasak?
Henüz öyle bir teknolojik devrim gerçekleşmedi Türkiye'de. Seçimlerden sonra belki olabilir diyorlar.
Ha, niye yasak?
Enformasyon toplumu olacakmışız. Efendim, neden yasak mı?
Hmm.
Ha, Wikipedia mı?
Hmm.
2-3 makale yüzünden. 3-5 kendini bilmez makale yüzünden.
Nasıl yani?
Türkiye'nin Suriye'deki savaşıyla alakalı, daha doğrusu Suriye'deki savaşla alakalı makalede Türkiye'nin pozisyonuyla alakalı çeşitli kendini bilmez insanlar tarafından, bu açık bir şey ya, tartışma alanı ya Wikipedia, bazı şeyler yazılmış, ardından da kapatıldı.
Yani makale yüzünden kapatılıyor, öyle mi?
Şarkı sözü yüzünden insanlar kapatılıyor cezaevine.
Evet.
Yani doğru. Şaşırmayalım. Şaşıralım tabii ki. Niye şaşırmıyorsun?
Evet, sürekli bir şaşkınlık hali var. Evet, şimdi birazcık durumlara bakalım. Bir kere iklimle ilgili gene berbat haberler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir fırtına Kuzey Carolina eyaletinde etkili oldu. Mevsimin ilk büyük fırtınası, kasırgası Alberto, adı da A başlıyor zaten. İki gazeteci takip ederken bulundukları televizyon aracının üzerine dev bir ağaç düşmüş ve hayatlarını kaybetmişler. İklim şehitleri diyebiliriz onlara. Gerçekten
yani şehit
çok
demesek.
Evet, demeyin. Evet. İklim kurbanları. Güney Carolina'nın Greenville kentinde WYFF televizyon istasyonu yetkilisi, haber sunucusu Mark McCormack 36 yaşında ve foto muhabiri Aaron Smelter 36 yaşında o da. İkisi de ölmüş. Hayatlarını kaybetmeden önce son röportajlarını Tryon itfaiyecisi Jeffrey Tennant'la gerçekleştirmişler. İhlas Haber Ajansı haberi. Çok berbat.
Evet. İlginç görüntüler de geliyor bugünlerde. Mesela Suudi Arabistan'ın güneyinde ve Yemen'in kuzeydoğusunda yaklaşık 693 bin kilometre kare büyüklüğündeki çöl son yağan şiddetli yağışlardan sonra
göl olmuş.
Göl değil, deniz. Böyle ufak göl olmaz. Aral Gölü falan olur. O da zaten ufalıyor.
Çöl göl olur.
Çöl göl mü olur? Üç harfliler diye. Neyse. Adeta bir denize dönüşmüş. Fotoğrafları var. Böyle ucu bucağı görünmüyor. Göl nasıl göl olacak? Böyle koskocaman engin bir göl gibi durur diyelim hadi. İnsanlar da yolun ortasında kalan tek yapı olan yollan gitmeye çalışıyorlar. Suudi Arabistan'da oluyor
yani
çölde.
Balık tutmuyorlar yani. Evet,
yılan tutulur orada. Bir de onun içindeki canlılar ne olmuştur acaba? Neyse.
Evet, durum bu. Yani çok tatsız durumlar var. Bu gazetecilerin iklim vaziyetinden hayatlarını kaybetmelerinin yanı sıra ciddi gazeteci cinayetleri de var. Bir tanesi gene Meksika'da olmuş durumda. Çok Meksika'da bu yılın başından beri öldürülen kaçıncı, beşinci gazeteci galiba. Alicia Diaz Gonzalez diye bir kadın gazeteci. Monterrey kentinde, kuzey şehrinde Meksika'nın öldürülmüş. Bu beşinci, evet doğru söylemişim, Meksika'da daha bu yılın başından beri. Beş ayda beş gazeteci. Ne yazarsan yaz, muhalif yani çeteler tarafından öldürülüyorsun ya da öldürtülüyorsun. Gazeteci olmak berbat. El Financiero diye bir şey gazetenin, mali işlerle, ekonomik işlerle uğraşan bir gazetenin mali muhabiriymiş. Evinde perşembe günü evinde dövülerek öldürülmüş üstelik.
Evet.
Ukrayna'da da var bir Rus gazetecinin öldürüldüğü haberi de var.
İklim meselesine çok kısa bir geri dönüş yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Pakistan'daki Karachi bölgesinden Faysal Eddi konuşmuş. Faysal Eddi kim diye soracak olursanız, Eddi Derneği'nin başındaki kişi. Eddi Derneği nedir diye soracak olursanız, Karachi'nin en büyük ambulans filosuna ve merkezi morguna sahip olan kurum. Son gelen rakamlara göre 65 kişi hayatını kaybetmiş bu sıcak dalgasından ötürü. İnsanlar sokağa çıkamıyormuş, elektrik yokmuş. Karachi'de. Pakistan'ın en kalabalık bölgelerinden biri olan Karachi'de.
65'i vermiştik aslında, yeni bir artış mı? Bu biraz eski bir haber.
Bu 29 Mayıs tarihli New York Times haberi.
Yani 65 Karachi'de. Daha önce verdiğim Karachi değildi belki de. Demin
muhtemelen.
Hatırlamıyorum şimdi iyi. Evet, büyük bir sıcak dalgası da var. Bu bir gazeteci cinayetlerine dönersek, Ukrayna'nın başkenti Kyiv'de ya da Kiev'de düzenlenen silahlı saldırıda Arkady Babchenko isimli bir Rus gazeteci evinin bulunduğu apartmanın girişinde eşi tarafından kanlar içinde bulunmuş. Artık gazetecileri hiç fazla uğraşmadan evlerinin, arabalarının varsa içinde öldürüyorlar ya da evlerinin kapılarının önünde. 41 yaşındaymış. 2016 yılında düşen bir Rus uçağıyla ilgili kaleme aldığı bir yazı sonrası ölüm tehditleri almış ve ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Yani öyle şeyler yazılamıyor. Suriye'ye giderken düşen Rus askeri uçağıyla ilgili üzüntü duymadığını belirtmiş bu yazıda. Sukiyev'e taşınmış, Putin yönetimine muhalif bir isim olarak biliniyormuş. Eski bir savaş muhabiriymiş. Son olarak da ATR diye bir televizyona çıkıyormuş Ukrayna'daki yılda.
Evet, aynı zamanda Türkiye'ye bakacak olursak, gazeteci Hayri Demir'e sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek açılan davada 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmiş. Örgüt propagandası yapmak iddiasıyla gazetecinin hakkında bu hapis cezası verilmiş. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar vermiş. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre 90'lı yıllarda öldürülen gazeteciler anmak amacıyla verilen bir gazete ilanını Facebook hesabından paylaşmasını propaganda gerekçesi saymış mahkeme. 90'lı yıllarda öldürülen gazetecileri anmak amacıyla verilen bir gazete ilanını Facebook'tan paylaştığı için bu cezayı almış. Demir'e 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vermiş bu paylaşım yüzünden.
Bu konuda söyleyecek söz bulamıyorum. Onun için en iyisi geçelim.
Anayasa Mahkemesi'ne götürülecekmiş.
Akıl dışı diyebiliriz. Ama başka akıl dışı şeyler de oluyor. Mesela bugün Özgür Mümcü Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmış. Akıl dışı başlığıyla. Bekir Bozdağ bilirsiniz. Hem başbakan yardımcısı hem de hükümet sözcüsü diyor. Dolayısıyla iktidar adına en çok konuşanlardan biri. Geçen gün Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Niye eleştirmiş biliyor musun? Ben atlamıştım şahsen.
Neden efendim?
Seçim sürecinde bundan doğal bir hareket olmaz elbette. Ancak Bozdağ'ın eleştirisi beklenmedik bir yerden gelmiş. Hükümet sözcüsü Muharrem İnce'yi neyle eleştirmiş? medyanın sesini kısmaya çalışmakla. Nasıl?
İlginç.
Türkiye sınır tanımayan gazeteciler örgütü indeksine göre basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 157. sırada, yani sondan en kötülerden birisi, sondan gelen. Hapisteki gazetecilerde ise dünya lideriyiz. Şu okuduğunuz gazetenin yönetici ve yazarları uzun süre tutuklu kaldı. Tahliye edildiklerinde ise verilebilecek en yüksek hadden ceza aldılar. Hapse girmeyenler de Çiğdem Toker örneğindeki gibi milyonlarca liralık tazminat davalarıyla yıldırılmaya çalışılıyor. İktidara yakın, sermayeye yakın, sermayeye medya imparatorlukları kurdurulmuş. Devlet televizyonu bir parti televizyonu, iktidarın kontrolünde olmayan medya bir köşeye sıkıştırılmış. Bir zamanların ana akım medyasında kalan, iktidarın önünde eğilmeyen 3-5 muhabir ve yazarın ne zaman görevden uzaklaştırılacağı belirsiz diyor. Hal böyleyken Cumhurbaşkanı adayını bir muhalefet partisi medyanın sesini kısmakla suçlamak ya devasa bir pişkinlikle ya da tedavisi mümkün olmayan bir gerçeklikten kopuşla izah edilebilir diyor. Sen hangisini?
Kararsızım.
Kararsız. Ben de öyle.
Sandıkta düşüneceğim.
Bu iki durumda devleti yönetenlerde arzulanan nitelikler değil demiş. Bozdağ'ın açıklamasının sebebi ne peki? İnce'nin TRT'ye tepki göstermesi. Yani hepimizin vergileriyle ayakta duran TRT'nin seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adaylarına ayırdığı zaman belli mesela, şeye sıfır. Yani Demirtaş'a ve HDP'ye, Türkiye'nin üçüncü, son seçimlerinde üçüncü büyük oyu alan partisinden bahsediyoruz. Aday Erdoğan açık ara önde, hem de neredeyse her konuşmasını özel kanallar da dahil yaklaşık 15 kanal aynı anda yayınlıyor.
Çok acayip oluyor onlar. Ben en son geçen ay falan izlemiştim öyle bir konuşmayı. TRT'de o zamandan beri televizyon açamıyorum.
Neyse, ben sağlığımı korumakta senden daha akıllıca, daha ihtiyatlı davranıyorum.
Evet, açamıyorum dememden kasıt, yani şey, kumandayı bulamıyorum.
Ha, ondan. Çalınmıştır.
Belli olmaz tabii.
TRT bu çarpık tabloyu aday Erdoğan'ın aynı zamanda Cumhurbaşkanı olmasına bağlıyor. Dengesizliğin adayın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı konuşmaları da ekrana getirmesinden kaynaklandığını ileri sürüyor. Gel gelelim, Erdoğan'ın ne zaman Cumhurbaşkanı, ne zaman parti genel başkanı ve aday şapkasıyla konuştuğunu anlamak da mümkün değil. Öyle ki Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesapları Erdoğan'ın parti genel başkanı olarak partisinin toplantılarında attığı nutukları canlı yayınlamakta. Resmi sosyal hesabı. Yani konuşmaların, evet, tamamını ve seçime yönelik açıklamalara ayırmakta ve haliyle hangi sıfatla konuşursa konuşsun özünde bir seçim faaliyeti yürütmekte diyor.
Evet, ne yazık ki biz de aynı şekilde burada şey yapıyoruz. Bunu söz konuşarak diğer haberleri yapıyoruz. Bu arada TRT'de bu konuyla alakalı bir açıklamayı yapmış. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına herhangi bir şekilde cevap verilmeyen metinde, bu açıklama metninde, Muharrem İnce'nin eleştirilerine yanıt verilmiş. Veriyoruz demiş, veriyoruz biz. Veriyoruz.
Öyle mi?
Evet, evet. TRT adeta hedef tahtasına konulmaktadır. İyi niyetten uzak paralelleşim. 7 günde 125 dakika yayınladık demişler. Bununla alakalı çeşitli, dengeli yayıncılığımız devam ediyor demiş ama ilklerde yaşanıyor. Mesela bu ilklerden bir tanesi de çektikleri Bakur, yani Kuzey belgeseli nedeniyle haklarında 5 yıla kadar hapis cezası istenen yönetmenler Şayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu'nun Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmasıydı. Dava 23 Ekim'e ertelendi. Ama buradaki ilk nerede diye soracak olursanız, onu da Ertuğrul Mavioğlu savunmasında tasvir etmiş. Yaptığı meslek nedeniyle hakkında 20'ye yakın davası olduğunu belirtmiş Mavioğlu. Kriminal bir kişiliğim mi var diye sormuş. Sonra da yanıtlamış, hayır elbette, ne hırsızlık yaptın, ne yan kesicilik, dolandırıcılık, rüşvet, uyuşturucu ise asıl olarak kaymak tabakalarının görmezden gelinen suçlarıydı. Bizim mahallelere hiç uğramadı demiş ve ilk defa bir sinema filmi, bir sinema eserine dava açıldığına vurgu yapmış Mavioğlu. Öğrendiğime göre Türkiye'de sinema eserlerine ilk kez dava açılıyor. İlginçtir, bu da artık neredeyse 100 yaşına merdiven dayamış Türkiye Cumhuriyeti'nin Batman iline nasip oluyor diye konuşmuş. Belgeselin bir diğer yönetmeni Çayan Demirel de ben bir sinemacıyım, işim sinema yapmak ve yaptım da, bu suç değil, olamaz demiş. ve arkadaşım Ertuğrul'un yazılı olarak sunduğu savunmasının son noktasına kadar eksiksiz katılıyorum diye bir savunma yapmış. Dava ertelenmiş 23 Ekim'e.
Evet, TRT'nin de savunması hakikaten de söyledin. Mumcu da diyor ki akıl ve mantıkla izah edilebilecek bir yanı yok. Hükümet sözcüsü Bozdağ'ın İnce'ye yönelttiği eleştirinin de öyle. Gazetecilik Türkiye tarihindeki en karanlık dönemi yaşarken, gazeteciler hapishane duvarları ve tazminat davalarıyla boğuşurken, AKP Gençlik Kolları Başkanı'nın da içinde bulunduğu göstericiler, hatırlıyorsun değil mi? Daha 3 sene evvel Hürriyet binasında taşlı sopalı saldırıda bulunmuşken, muhalefetin adayını, medyanın sesini kısmakla suçlamak, bu konuda böylesine akıl yitimi yaşayanların diğer konularda nasıl karar verdiklerini düşünmek korkutucu demiş. Akıl ve mantığın dışlandığı bir siyaset anlayışının memleketi bir ekonomik krize sokmasına da şaşırmamak gerek demiş. Önemli bir şey. Ankara'da bu arada selde can almış. Yetersiz altyapı diyor ama yalnız yetersiz altyapı değil tabii. Aynı zamanda küresel iklim yıkımı da devam ediyor. Başkent yine sular altında. Bala'da sele kapılan bir insan hayatını kaybetmiş. Adına baktım da bulamadım. Ama 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisinin kurtarıldığı belirtiyor. Böyle şeyler yaşanıyor yani gündelik. Ve ayrıca da mülteci meselesiyle de ilgili inanılmaz şeyler oluyor dünyanın dört bir tarafında. Ben bir tek şeye döneyim. Muharrem İnce Erdoğan'ın örtülü ödenekten yaptığı harcamayı seçim çalışmaları için kullanıp kullanmadığını sormuştu. Doğruluk payı denen kuruluş İnce'nin verdiği rakamı doğrulamış. Ama harcamanın nereye yapıldığı gizli bilgi tabii. Yani böyle başbakanlar tarafından istihbarat ve güvenlik için kullanıldığını hatırlatmış daha önce başbakanlar tarafından. Yani şöyleymiş. Hesabını yapıyorsun değil mi? Çıkardın.
Ne hazırladım makine. Siz söyleyin efendim.
4 ay içinde örtülü ödenekten 747 milyon Türk lirası harcadı iddiası doğru demiş.
Daha önce ilk 4 ayında 2018'in ilk 4 ayında örtülü ödenekten 747 milyon kullandığı resmi harcamalar dışında da her gün 625 bin lira harcadığı ortaya çıkmıştı. Bunu da daha doğrusu çıktı iddia ediliyordu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan iddia etmişti. Rakam daha da netleşiyor galiba sizin söylediğiniz rakamlara göre. Buyurun devam edelim.
Evet, ayda 187 milyon ediyor.
187 milyon.
Evet. Günde de 625 mi dedin sen? Evet, 625 bin lira.
Günde 625 bin lira mı? 6 milyon mu?
Ne yoksa diyor? 6 milyon mu oluyor? Bir çarp bakalım.
Bir saniye. Calculator.
34, 6 milyon.
6 milyon mu?
Evet, günde 6 milyon 225 bin lira.
6 milyon. 6 milyonda ne yapabilirsiniz diye sormak gerekebilir mi bu soruyu?
Saatte 260 bin lira.
260 bin lira. Onu vandalyeye koysan çok getirir.
Dakikada 432 bin.
Gecelik faizle.
Saniyede 72.
Yükseldi bu arada. Günde mesela. Biz günde 6 milyondan bahsettiniz değil mi?
Evet.
Mesela şarkıcı Gülşen 2018 yılının yaz ayında 75 konserlik anlaşma yapmış ve Erdoğan'ın bir günde harcadığı parayı kazanacakmış. 6 milyon TL. Bir diğer taraftan Tarkan, bunların hepsini araştırdım sizin için. 8 konser için, Avrupa turnesinde çıktığı 8 konser için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örtülü ödenekten harcadığı bir günlük parayı alacakmış. 6 milyon TL. Bir diğer taraftan Galatasaray ve Beşiktaş derbisi. Oldukça yoğun geçen bir derbi. 2-0 evinde Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray bilet ve ürün satışıyla Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında örtülü ödenekten aldığı paranın bir günde olan kısmını kazanmış. 6 milyon lira kazanmış. Ve aynı zamanda İngiltere'de bir araba kaza yapmış. 6 milyon değerindeki süper araba diye geçiyor. 1,5 milyon sterlinmiş. Ama hemen üzülmeyin. Aynı zamanda Ali Ağalo'nun oğlu Ali Can ile kızı Sena özür dilerim ve damadı Koray Kırcal babalar günü için kendilerini babalarına Erdoğan'ın bir günlük örtülü öderek harcamasına tekabül eden 6 milyon TL'lik Rolls Royce otomobil almıştı geçtiğimiz yıl. Hepsi bunların notlu kayıtlı bende. 6 milyon dediğiniz zaman benim uğurlu rakamım 6 milyondur. Evet. O yüzden kenara yazıyorum sizin.
Yani bu hesap bilgisi de beni şey yaptı. Çok etkiledi. Tabii. Nefesimiz kesildi Selahattin'le beraber. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da birazcık Yani önce bir Mali'den bir şarkı da çalarak dönüşümüzü yapacağız. Ve arkasından da biraz göçmen çağın en önemli ve en can yakıcı sorunu insan kaynaklı iklim yıkımıysa, ikincisi de büyük ölçüde birincisine bağlı olan, yani iklim yıkımına bağlı olan ve çözülmek şöyle dursun gittikçe girift hale gelen, alevlenen göçmen mülteci meselesine bir göz atalım dünkü tuhaf, çok tuhaf olaydan kalkarak.
Açık Gazete.
Ali Farka Ture ve Tumani Diyabete'den birlikte Kalajula, kadın ve erkek anlamına gelen bir parça dinlemekteydik. Bu Mali'den geliyor, meşhur, çok sayıda muazzam müzisyen çıkaran bir ülke. Hem Tuareglerden hem de başka kabilelerinden, başka yerlerinden de muazzam müzikleri olan bir yer Mali. Ali Farka Ture de onlardan bir tanesi, Tumani Diyabete ile birlikte. Bunu çalmamızın önemli sebeplerinden bir tanesi de şuydu. İşte biraz önce sözünü ettiğimiz insan kaynaklı iklim yıkımından da ona da bağlı olan ve gittikçe de alevlenen göçmen mülteci meselesiyle ilgili bir Malili'nin yaptığı şey. Yani modern insan toplumlarının topluca düşünüş ve davranış tarzlarına da ışık tutan, sistemin çürümesine ve çözülmeye yüz tutmuşluğuna da, bir de belki de en önemlisi, çöküş eşiğindeki medeniyetin önündeki ender çıkış yollarına, yani insanlığın karanlık geleceğini hafif yırtıp ona ışık tutacak bir ayna diye bakacağımız bir şey vardı, video vardı. Fransa'nın başkenti Paris'te cep telefonuyla yapılmış birkaç saniyelik bir amatör videoydu. Ama yukarıda söylemeye çalıştığımızın hepsini aynı anda içeren bir kayıttı bu. medyada ve sosyal medyada viral oldu. Kayıt şöyle: Fransa'nın başkenti Paris'in 18. bölgesindeki arrondisman diyorlar, toplu konut gibi gayet kasvetli bir binanın 4. katındaki evinin balkonunun korkuluklarına tutunmuş Sarkan ve saniyeler içinde düşüp ölmekse işten olmadığı anlaşılan 4 yaşındaki bir çocuğu saniyeler içinde binaya bir goril gibi ustaca tırmanarak kurtaran siyah bir genç adamı gösteriyor.
Evet.
Malili göçmen Mamudu Gassama sosyal medyada kahraman ilan edilmiş. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Elize Sarayı'nda bizzat tebrik ettiği Gassama'yı da fahri vatandaşı ilan etmiş. Yani 22 yaşındaki göçmenin saniyeler içinde balkondan balkona atlayarak tırmanarak düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı video binlerce kez paylaşılmış. Genç adamın lakabı da Malili Örümcek Adam olmuş. İşte gösteri toplumu dediğimiz şey tam da bu. Kendisine sinemada korku ve macera filmlerinde, televizyon dizilerinde ve reklamlarda gösterilen beyaz kahraman filmlerinden etkilenerek Örümcek Adam imajını layık görmüşler. Daha doğrusu bu lakabı yakıştıran da Paris'in ilk kadın belediye başkanı olan beyaz bir kadın, Anne Hidalgo. Ya da Hidalgo. İşin ilginç yanı, Hidalgo'nun kendisi de bir göçmen. Hem önce siyasi, sonra ekonomik olarak iki kere göçmen. Endülüs kökenli bir İspanyol ailenin ferdi. Göçmenlik yetmemiş, daha doğrusu sonradan Batı medeniyetinin merkezlerinden birinde unutulmuş olacak ki Bayan Hidalgo, Malili 22 yaşındaki yeni göç etmiş delikanlıyı beyaz çizgi roman ve sonra da uzun metrajlı film kahramanı Örümcek Adam'ı yakıştırmış ona. Ne bilsin, Afrikalı'nın 100 bin yıl önce insanlığın iki ayağı üzerine doğrulup ağaçlara tırmandığı ve oradan bütün dünyaya yayıldığı savanlardan gelenlerin torunu olduğunu nereden bilsin? Genç ve başarılı liberal kadın politikacı, Afrika'daki dağ gorilleri gibi çevik ve güçlü diğer maymunlarla yarışan, daldan dala şimşek hızıyla seken ataları gibi birkaç saniyede 4 katın, yani böyle 20 metreye yakın tırmanıyor, balkonlarına tırmanı vermesini ancak çizgi film kahramanıyla kıyaslayabiliyor dünya. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da lacilerini çekip şık şıkırdım bir şekilde 14. Louis'nin şaşalı mekanı Elize Sarayı'nın yani Louis XV 15. Louis stili altın yaldızlı koltuklarında ağırladığı Gassama'ya cesaret madalyası vermiş. O da eprimiş taşlanmış blue jean'i kenarları sarkan yarı buruşuk desenli gömleği içinde olanca doğallığıyla karşısında oturan genç adama fahri vatandaşlık yanı sıra Paris itfaiyesinde iş imkanı da sunmuş ha.
Evet.
Yaban altılmaz. Peki ama neden fahri? Neden anında gerçek vatandaşlık vermiyorlar? Kapı gibi bir Fransa vatandaşlığı, bir mani mi var? Koskoca Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir kahramana, herkesin kabul ettiği bir kahramana resmi vatandaşlık vermesi imkansız mı? Bürokrasi mi engel? Yoksa kötü örnek olmaktan mı korkuyor Fransa Cumhurbaşkanlığı makamı? Sonra başka beyaz Fransız çocuklarının hayatını kurtaran başka kara derili eski sömürge insanları çıkarsa ya, onlara da hemen bekletmeden vatandaşlık vermek zorunda mı çekiniyor, nedir? Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da 22 yaşındaki Gassama'yı arayıp cesaretinden ötürü tebrik ettiğini belirtmiş ve telefonunda Gassama'nın kendisine nasıl Fransa'ya geldiğini anlattığını da şöyle aktarmış. Birkaç ay önce Mali'den Fransa'ya yeni bir hayat kurma umuduyla gelmiş. Ona bu cesur davranışının tüm Paris halkına örnek teşkil edecek bir şey olduğunu söyledim. Fransa'ya yerleşme çabalarını sonuna kadar destekliyoruz demiş. Bak, yabana atılmaz.
Evet.
Koskoca belediye başkanı sonuna kadar destekliyor bu çabayı. Bütün Paris, hatta bütün Fransa halkına örnek olacak genç siyah adamın çabalarına destek olacağını vaat etti. Ne âli cenaplık ama. Gassama'nın kendisi ise savanlardaki dedelerinin ve nenelerinin alçak gönüllü sükuneti içinde şöyle özetleyivermiş olayı Le Parisien'e. Cumartesi günü yaşanan olay esnasında o yoldan geçiyormuş. Bir binanın önünde birikmiş bir kalabalık görmüş. yoldan geçen öteki kalabalığın orada durup olayın seyrine baktığını, epey bir çığırıştığını ama başka hiçbir şey yapmadığını, parmağını bile kıpırdatmadığını anlatmamış tabii. Bunu biz o kısa video filminden görebiliyoruz ama. Çocuk olduğu için yardıma koştum diyor Gassam. Tırmanıverdim. Çocuğu kurtarabildiğim için mutluyum diyor. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar basit. Paris itfaiyesi olay yerine geldiğinde çocuk Malili delikanlı tarafından güvenli bir şekilde ailesine teslim edilmiş bile. İtfaiye sözcüsü ne demiş? Olayı bir şans, kader, kısmet hadisesi olarak yorumlamış. Ajans France Presse, fiziksel olarak bu şekilde binaya tırmanabilecek güçte birisinin orada olması büyük şans demiş. Bak, evet. Şans. Oradaki onca kalabalığın içinden bir kişinin bile o güçte ve belki ondan çok daha önemlisi o cesaret, kararlılık ve empati gösterisine kalkışamamasındaki tuhaflık itfaiye sözcüsünün aklına bile gelmemiş. Çünkü o da zaten yeni jenerasyon. Balkondan sarkan 4 yaşındaki çocuğun ana babasına gelirsek. Ben filmde öyle zannettim. O yanında duran iki kişiyi ana babası zannetmiştim. Oysa evde yoklarmış. Evde yoklar o sıra, olay sırasında. Polis çocuğun babasının ifadesini almış. Anne cumartesi günü Paris dışında imiş. Öyle olduğu tahmin ediliyormuş.
Nerede bu çocuğun annesi diye sormamış mı kimse?
Sormamış. 4 yaşındaki çocuğun annesi cumartesi tatili için şehir dışında.
Çok ayıp.
Baba şehir içinde ama o da evde değil. Bırakmış çocuğu 4 yaşında. O da kendine göre belki kısa tatil yapıyor. Ne olsun, ne olacak?
Bence çocuğa da Fahri Mali vatandaşlığı verilsin. Çözülsün bu iş. Bitsin burada.
Kısa amatör videoda 4. kat balkondan ölümcül şekilde sarkan 4 yaşındaki veledin hemen yanı başında anlamsız ve endişeli yüzlerle durmaktan başka hiçbir şey yapmayan genç sakallı adamla genç kadının neden çocuğu tutup çekivermediklerini de anlayamadım. Belki onlar ancak ekranlarda yaşayan bir neslin çocukları oldukları içindir ve mouse ya da joystick olmadan bağımsız hareket etme yeteneğine sahip
yani değillerdir. Yani bence oradaki kimdir? Olayı da net bir şekilde görmeden böyle bir yorum yapmak da ayıp olabilir. Çünkü tuttuğu zaman pıt ya aşağıdan kayabilecek bir durumda da olabilir. O konuyla alakalı net bir şey gördünüz mü? Sırf joystick'e bağlı. Joystick'te de aynı zamanda kurtarılabilir çocuk. Niye öyle diyorsunuz
tabii
ki?
Tabii işte biliyorum. Şey pek buna takılmamış işte Malili vatandaş. Yani Türkiye'de de medyanın olaya yaklaşımı da hayranlık verici. Hürriyet gazetesi 1. ve son sayfadan fotoğraflı olarak görmüş ve olayı şöyle veriyor. Hem evde tek başına filme edasıyla hem de amiral gemisine yakışır bir şekilde jeopolitik, jeostratejik bir yorumla bir fırsat penceresi olarak değerlendirmiş. Çocuğu kurtardı, vatandaşlığı kaptı diyor haber başlığında. Bul karayı, al parayı der gibi. Öte yandan bazı diğer Türkiye gazeteleri ve ajanslar da haberi kaçak göçmen, yasa dışı göçmen gibi nezih terimlerle veriyorlar. Her zamanki gibi Malili olağanüstü gencin olağanüstü olağan hikayesi şimdilik bu kadar. Ama yanı sıra şu başlıklar da vardı. Avusturya dün okuduk onları göçmenlere yardım ödemelerini kesiyor. Macaristan göçmenlerin Avrupa Birliği ülkeleri arasında paylaştırılması teklifine tepki gösteriyor. Yeni bir Avusturya Macaristan İmparatorluğu göçmen düşmanlığı üzerinden kurulabilir belki bu eksenle. Eksende İngiltere vizesini yenilemekte sorun yaşayan Chelsea'nin Rus Yahudisi milyarder sahibi Roman Abramovich'in İsrail vatandaşı olabilecek özellikleri taşıdığı anlaşılmış.
Sanırsın Türk vatandaşı. Bu aralar herkes vizelerini ve şeylerin pasaportlarını değil, vizelerini yenilemekte yeni vize çıkarmakta problem yaşıyor. Türkiye'de evet, birçok insanlar öyle.
51 yaşındaki Abramovich ama İsrail'e yerleşirse 11,5 milyar dolarlık servetiyle bu ülkenin en zengin vatandaşı olacakmış.
Evet.
Sığınmacı krizinden en çok etkilenen Ege adalarından biri olan Midilli'de de Kürt ve Arap sığınmacılar arasında cuma günü çıkan çatışma sonrasında yüzlerce sığınmacı ana kamp Moria'yı terk etmiş. Belki bu konuda Cengiz'den scoop haber alabiliriz Cengiz Aktar'dan.
Burada İsrail'le alakalı bir son dakika gelişmesi var. Daha doğrusu Gazze'yle alakalı. İsrail Gazze'ye harekat başlatmış. Hava harekatı deniyor.
Evet.
25 Hamas noktası ve tünellerin hedef alındığı söyleniyor. Netanyahu da bedel ödeyecekler açıklaması yapmış. Daha da büyüyebileceğine dair de çeşitli açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmış. Gazze'den İsrail'e saldırı oluyor diye.
Öyle mi?
Evet. Ha,
İsrail'i kurtarmak için, evet. Kürt medyasında 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi vardı bu Moria'da, Midilli'de, ama sonradan kaynaklar ölen kimse yok dediler. Ne diyelim, bizi de Allah mı kurtarsın acaba yani? Malili örümcek adam da böyle, İsrail'deki durum böyle. Erdoğan ben ekonomistim demiş ama.
Evet.
Anlaşılan ince bu işleri bilmiyor, ona ince ince anlatacağız demiş. Ben ekonomistim demiş ama diplomasını hala soruyor ince. Erdoğan'ın kendi diplomasını çeşitli yerlerde açıklıyor. Arkadaşlarının lakaplarını da tek tek söyleyerek, değil mi?
Ünlü ekonomist Erdoğan mı dememiz lazım artık?
Evet. Kesinlikle. Bu arada çok ilginç bir açıklama var. Büyükada Rum yetimhanesiyle ilgili sevindirici haberler vardı ya. Restorasyon hazırlıklarının başladığı haberleri vardı. Ama Europa Nostra temsilcisi Burçin Altınsay Biyanet'te anlatmış süreci. Yok restorasyon hazırlığı filan. Bizi aldatmışlar Can.
Öyle mi?
Evet. Ve Selahattin. Acil önlemler alınmalı demiş. Her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve dünyanın ikinci en büyük ahşap yapısından bahsediyoruz. Büyükada Rum yetimhanesi için restorasyon hazırlıkları başladığı yönündeki haberlerle Rumbeder kurucusu Lucky Vingas'la Europa Nostra Türkiye temsilcisi Burçin Altınsay ile görüşüyorlar. Yetimhaneyi kurtarmak hepimizin mesuliyeti demişlerdi. Tehlike altındaki 7 kültürel miras programına seçilmiş yetimhaneyle somut bir restorasyon hazırlığı yok. Yani bizi aldatmışlar, bak ben sana söyleyeyim bunu.
Öyle mi?
Öyle anlaşılıyor yani.
Bir de bu ekonomiyle alakalı, daha doğrusu ekonomistlerle alakalı bir durum daha var. Bloomberg.com haber sitesinin 10 ekonomist ve araştırma uzmanıyla yaptığı görüşmelere göre kurumlar artık olumsuz görüşlerin kağıda geçirilmesini istemiyormuş. İlk bakışta eleştirel raporların piyasadan çekilmesi Türkiye lehine gibi görünse de gerçekte yazılanlar çok farklı diye nitelendiriliyor birçok internet sitesinde. Mesela haberiniz.com'da böyle bir haber var. Ahval'de de vardı. Gerçeklerle yazılanların çok farklı olduğunu söylüyorlar. Ve bunu gören yatırımcılar da piyasadan çekilmeye başlamış şeklinde çeşitli haberler çıkıyormuş. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı verilere göre ortaya çıkan durum da buna benzer. Buna işaret ediyormuş. Bunun örneğiymiş. Ama bir diğer taraftan da yönetim baskı yapıyormuş. Bloomberg'deki haber şöyleymiş. Türkiye'deki rapor yazanlar için durum şöyleymiş. Özetlemeye çalışacağım. Ben Erdoğan gibi ekonomiden anlayan bir insan olmadığım için okuduğumu direkt söyleyeceğim size. Türk lirasının 2 ay içerisinde neredeyse tüm para birimleri karşısında çöküşe geçtiği süreçte analistlerin raporlarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın harekete geçmemesinde cılız vurgular yapılırken bu eylemsizliğin temel nedeni çoğunlukla görmezden gelindi deniliyor. Üzerine kurum logosu bulunan raporlarda Erdoğan'ın Bloomberg'e verdiği röportajda Merkez Bankası'nın bağımsızlığına gölge düşüren açıklamalara yönelik eleştiriler de yer verilmemiş. Bunun nedeni de yönetimden gelen baskıymış. Bir kamu aracı da kurumunda çalışan ve adının açıklanmaması kaydıyla Bloomberg'e konuşan analist, ne zaman olumsuz bir rapor yazmaya kalkışsam yöneticilerim ve iş arkadaşlarım bana hep Murat Ülker örneğini hatırlatır diyorlar. Murat Ülker de bu konuyla alakalı ceza almış bir isim. Bununla alakalı çeşitli örnekler de varmış. Sadece bu ismini vermek istemeyen analist değil, başka insanlar da varmış. Yazılmasını istemiyorlarmış. Ne zamana kadar yazılmasını istemiyorlar? Seçim geliyor aslında. Bilmiyorum. Var mısın aklınızda?
İki konuda şey yapacağım. Bir tanesi bu son derece ciddi bir durum. Adadaki yetimhanenin durumu. Çünkü bir aldatılmışlık hissi var. Yalnız bende değil. Herkeste olması gerekiyor. Çünkü öyle haberler çıktı. Tamam, bu iş restorasyon giriyor, dünyadaki en güvenilir işte restorasyon şeyine giriyoruz UNESCO ile derken de öyle değilmiş. Bu restorasyon ve arkeoloji konularının en büyük, sanat tarihçiliğin en önemli isimlerinden bir tanesi Profesör Doktor Semavi Eyice hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de layık görülmüştü. Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'nün de sahibiydi. 400'ü aşkın bilimsel makalesi ve çok sayıda kitabı vardı. Bir önemli özelliği daha vardı. 93 yaşında galiba hayata veda etti. ya da 96 mı tam göremedim şeyi. 96 yıl evet. Ve Bizans tarihçisi en önemli ve Osmanlı sanat tarihi üzerinde de çok pek çok araştırmaya çeviriye makaleye kitaba imza atmıştı. Erdoğan da bunları kaydetmiş. Fakat bir şeyden bahsetmemiş Erdoğan. Akademik çalışmalarının yanı sıra Anıtlar Kurulu'nda 38 yıl süreyle görev yaptıktan sonra 97'de Taksim'deki camiye onay vermediği için Anıtlar Kurulu'ndan alındığını söylememiş Erdoğan.
Evet.
Yani o Taksim'de hani bitmek üzere olan cami var ya.
Evet.
Son röportajında da son verdiği mülakatte de 96 yaşında hayatını kaybetmeden önce son mülakatlarından birinde hiçbir şeyi koruyamıyoruz. Kanunlar yeterli olmadığı gibi halkımızda da bilinç yok. Devlet adamlarımız da ne yazık ki ölçüsüz davranıyor demiş. Müteveffa Profesör Eyice. Pek çok şeyi ben bizzat kurtardım. Çünkü ben herkesin duymak istediği gibi konuşmayı sevmiyorum. Başkalarının önünde eğilmeyi hiçbir zaman kabul etmedim demiş.
Evet.
Önemli bir şey. Mimar Sinan'ın kendi parasıyla yaptığı cami çok uzun uğraşlar sonunda ancak kurtardık demiş. Acayip bir ülke diyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılarla buluştu Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert söylemini yumuşatarak yeni bir faiz arttırma sinyali verdiğinden bahsediliyor. 23 dakika önce gelen habere göre. Reuters ve Bloomberg'un haberlerine göre 2 gün süren toplantılarda ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Başkan Çetinkaya uzlaşmacı bir tutum da göstermişler. Şimşek ve Çetinkaya ile görüşen yatırımcılardan ikisi içerideki toplantı izlenimlerini Reuters muhabirlerine Reuters ile paylaşmış. İsmini vermek istemiyor iki kaynakta. Şimşek ve Çetinkaya'nın uzlaşmacı bir tutum takındığını, görüşmelerinin son derece sakin geçtiğini, sakin bir görüşme geçmiş.
Çok iyi.
Yatırımcılardan...
Bunun sakin geçmesi en önemli, günün en önemli haberi. Belki dünyanın en önemli haberi. Görüşmenin yani kavga falan olmamış.
Evet.
Hır çıkmamış.
O zaten onlar da onu söylüyor. Yatırımcılardan biri verilen mesaj geçen hafta Erdoğan'dan işittiklerimizden farklıydı demiş ama hala korkuyorlar. Ekonomiye ilişkin kararlarda son sözlerinin Erdoğan olduğunu düşünmemek elde değil demiş yatırımcı. Lirayı kontrol altına almak için Şimşek'in gerekeni yapmasını söyleyenin de Erdoğan olduğu yorumunu yapmışlar. Seçim modunda mesajlarda denilmiş. Erdoğan'ın faiz söylemini de yumuşattılar denilmiş ve aynı zamanda tekrardan belirtmek gerekirse yeni faiz arttırma sinyali de verilmiş olduğuna dair haberler var.
Evet, bu finans konularının uzun süre en önemli yazarlarından biri olan gazeteci Metin Münir de T24'te şeyi yazmış. Kurt yok diye bağırdı, yatırımcıları çağırdı diyor. Hükümetin yabancı yatırımcılarla başı ne zaman derde girse Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek karanlıklardan bir hayalet gibi süzülür ve bir süre aydınlıkta faaliyet gösterir. Bu faaliyet İstanbul'da, Londra'da veya New York'ta veya her üçünde Türkiye'nin finansörleriyle buluşup onları Türkiye'ye borç vermeye devam etmeleri için ikna etmektir diyor.
Evet.
Bu geziler Erdoğan'ın verdiği demeçler nedeniyle patlak veren krizlerden sonra meydana gelir. Şimşek de hep aynı masalı anlatır. Siz Cumhurbaşkanı'nın dediğine bakmayın, o biraz ateşlidir ve bazen ölçüyü kaçırır. Türkiye aslında piyasa ekonomisinin kurallarına göre hareket eden bir ülkedir ve o ne derse desin uymaya devam edecektir. Relax. Paracıklarınızı Türkiye'ye yollamaya devam. Biz Lannister'lar gibiyiz. Borçlarımızı her zaman öderiz. Lannister ne?
Lannister'lar uzun bacaklar değil mi?
Siz ekonomist misiniz? Biliyorsunuz Lannister'ların ne olduğunu.
Ben bilmiyorum ne Lannister'lar.
Yani, Selahattin'den geldi bilgi.
Neymiş efendim?
Uzun bacaklı bir halkmış.
Uzun bacaklar.
Evet.
Uzun bacaklar mı Selahattin?
Evet.
Bacaklar öyle. Uzunmuş. İki bacağı var ama değil mi? Okey.
İşte gene böyle bir ikna turunun yolcusu olan Şimşek kabinede doğru dürüst İngilizce bilen, Batı finans dünyasını yakından tanıyan tek kişidir. Onların dilinden konuşur. Batılı finansörlerin güvendiği tek AKP'lidir. Yoksa idi mi demeliydim demiş. Erdoğan iki hafta kadar önce Londra'da öyle laflar etti ki Türk lirası 2001 krizinden bu yana görülmemiş bir süratle eridi. Şu anda kaç? Dolar. İki hafta kadar önce öyle ve diğer bütün kalkınmakta olan ülke paralarıyla birlikte düşerken gruptan koptu ve rekor düşüşe geçti diyor. bir aydan biraz fazla bir sürede %17 değer kaybetti. İki dinamit çubuğu vardı Erdoğan'ın açıklamasında. Biri, bütün kötülüklerin anası ve babası faizdir. İki, yeniden Cumhurbaşkanı seçilirsen Merkez Bankası evet. benim dediğimi yapacak. Evet. Ama biraz fazla görevinde başarılar dilerim ama korkarım işim Mission Impossible'dır diyor.
Mission Impossible bir de filme girdi. Bu arada Game of Thrones'taki gruplardan bir tanesiymiş benim izlemediğim dizi. İzleyemedim henüz. Siz izlediniz herhalde bütün sezonunu da öyle bakıyorsunuz.
Senin böyle. Ekonomistliğin hiç.
Benim ekonomistliğim La Casa de Papel'den geliyor. Öyle demeyin, hemen ezmeyin beni. Oradaki yöntem daha geçerli olarak görülebilir ekonomi durumlarda. Merkez Bankası'nı soyuyorlar.
Çok korkunç. Yatırımcılar sonunda bir şey anladı. Erdoğan değişmez diye bitiriyor.
Evet.
Mümtin Münir. O iktidarda olduğu sürece Türk ekonomisi adam olmaz. Türk ekonomisi adam olmadıkça hiç kimsenin yatırımı güvende değildir diyor. Bu arada da şeyi de söyleyelim ve bitirelim. Çok önemli bir kuşku belirtiliyor bu şeyde seçimle ilgili olarak. Sandık taşımayla 90'lı yıllardaki terör olayları gerekçe gösterilmiş bu sandık taşıma olayına, biliyor musun?
Evet.
Tayyip Erdoğan'ın büyük usta olacağını ilan ettiği seçime sandık taşıma kararlarıyla gidiyor Türkiye diye haber ver. Mahmut Lıcalı'nın haberi. 19 ilin valileri 90'lı yıllardaki terör olaylarını gerekçe göstererek sandıkların taşınmasını istedi. Bu ne demek oluyor?
Ne demek oluyor?
Bilmiyorum. 30 yıllık bir gecikme yok mu? Sarkma.
Muhtemelen.
Yani Yüksek Seçim Kurulu da 3 üyenin itirazına rağmen 144 bin seçmeni ilgilendirecek bu talebi kabul etmiş. 3 üye karara karşı çıkmış. Birçok seçim yapıldı demiş terör şeyine rağmen. Ama dinlememişler çoğunluk. Hani terör bitmişti diye de soruyor HDP. Kendilerine yüksek oranda oy çıkan köylerdeki sandıkların AKP'nin yüksek oy aldığı köylere taşındığını iddia ediyor. Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Soylu ve diğer iktidar temsilcileri terörün bittiğini söylemişlerdi. Bununla da çelişki oluşturuyor deniyor. Evet. Hakikaten ciddi bir durum var. Endişe verici bir durum var. Ve HDP sözcüleri net olarak bu seçimi böyle buna bağlamak olduğunu açıklıyorlar. Rakamlar veriyorlar. Kaygı verici bir durum var. Bu son derece önemli bir şey. Çünkü her seferinde söylemeye çalıştığımız gibi HDP'nin barajın altında kalması durumunda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy kazanmadığı geçen seçimlerde Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerde HDP'nin aldığı bütün oylar barajın altında kalınca otomatik olarak en yüksek oy olan partiye, yani bu durumda AK Parti'ye gidecek ve bunun da 55 civarında bir ekstradan milletvekili getirerek bütün hesapları alt üst edeceği söyleniyor. Bunun son derece önemli bir gelişme. Akılda tutmak gerekiyor. Peki şimdi Cengiz Aktar'a geçeceğiz.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Ömer günaydın.
Günaydın Cengiz Bey.
Can günaydın. Nereden başlayalım? Midilli'deki o korkunç Moria kampından mı, yoksa senin Mamadou Gassana'dan mı? İkisi de aynı konu esasen.
Aynı yani. Konu. Mülteci meselesinden. Ben biraz önce bahsettim hafifçe Malili'den. Çok acayip bir şey. Sen istersen bizi o konuda biraz scoop'un da var galiba, atlatma haberin. Onunla bir girelim bakalım ne olacak.
Moria ile ilgili değil
evet,
mi?
Evet, Moria ile ilgili. Midilli. Ana vatan.
Midilli. Bu Lesbos adasının Midilli mi merkez malum, yani başkent, adanın başkenti, oraya çok yakın bir kamp bu, birazcık daha kuzeyinde, fakat artık dünyaca meşhur bir mülteci kampı haline geldi. Türkiye'ye yakın sınır adalarında Yunanistan'ın yani 12 adaların aslında Midilli 12 adalara dahil değil ama Sisam ve Sakız'la beraber bu adaların hepsinde mülteci kabul merkezleri var 2015'ten bu yana. Bunlar bayağı kapasiteli merkezler. Fakat bu üç adanın, saydığım üç adanın yani Midilli, Sakız ve Sisam'ın mülteci merkezleri dolup taşıyor artık. Yani geçen seneden bu yana zaten yani yeni değil. Ama artık dayanılmaz bir hal aldı ve havalar da iyi gitti biliyorsunuz. 3-400 kış bile olmadı. Ve bütün kış boyunca bu üç adaya özellikle muazzam mülteci geldi Türkiye'den. Şimdi bu Moria'nın nüfusu bir kere kapasitesi 2500 kişi. Ve şu an itibariyle barındırdığı tabiri caizse mülteci sayısı ise 5500.
Evet.
Yani iki mislinden fazla. Dolayısıyla insanlar hakikaten üst üste yaşıyorlar. Muazzam bir şey var, promiscuity, yani böyle bir hiçbir mahremiyet yok. Çoluk, çocuk, kadın, herkes birlikte yaşıyor ve hep çok farklı ülkeden ilticacı beraber yan yana yaşıyorlar. Bir sayayım şöyle, aklım durur. Yani bildiklerimiz tabii İran, Irak, Suriye, Araplar, Kürtler, İzidiler, Türkler, Nijeryalılar, Kamerunlular, Kongolular, Eritreliler, Etiyopyalılar, Cezayirliler, Haklılar ve Tunuslular yaşıyor kampta.
Maliler yok mu?
Kim?
Maliler yok mu?
Malili yok. Yok, onlar doğrudan geliyorlar. Bunlar, bu saydığım ülkelerin hepsi Türkiye üzerinden geliyor.
Çok acayip bir durum ve feci bir durum var aslında. Yani biraz önce, pardon, bir ufak parantez açmama izin verirsen, yani çağın en önemli ve can yakıcı sorunu işte bu iklim, biraz önce sözünü ettin, kışta olmadı, iklim yıkımı insan kaynaklı. İkincisi de artık buna bağlı olarak küresel ısınmaya önemli ölçüde buna bağlı olan ve çözülmek şöyle dursun gittikçe alevlenen bu göçmen mülteci meselesi.
Tabii.
İkisi şimdi bir arada.
Bu önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor burada senin söylediklerinle bağlantılı olarak. Şimdi uluslararası iltica yasaları 1945 sonrası, 1951 Cenevre Konvansiyonu'yla kayda geçiyor ve siyasi iltica bir kapsar sadece.
Evet.
Ağırlıklı olarak da o dönemin siyasi ilticacıları, yani Sovyet sisteminden kaçanları kapsar. Ama ondan sonra işler o kadar değişti ki, hele dekolonizasyondan sonra, 1960'lardan sonra artık bambaşka bir hal aldı ve Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde çalıştığım için biliyorum, yani malum, yani 1970'lerin sonundan itibaren başlayan bir tartışma vardır. O da iktisadi mülteci, siyasi mülteci farkı. Şimdi iyi güzel de yani iktisadi mülteci değildir diye bir hüsnü kabul vardır.
Evet.
Oysa bu çok yanlış tabii. Yani İktisadi mülteci, yani bir insan veya yaşayan veya uçabilen, yürüyebilen her türlü canlı keyfinden göç etmez şiarı doğruysa, ki doğru, bu dolayısıyla insanlar keyiflerinden göçmezler. Yani siyasi sorun vardır veya bir iktisadi sorun vardır.
Evet, yani şimdi, selden, yangından, savaştan, bombardımandan kaçanı saymıyor muyuz yani? Evet.
Onlar sayılıyor tabii. Onlar sayılıyor ancak, ama iktisadi mülteci, yani iktisadi nedenlerden adam karnımı doyduramıyorum diyor ve geliyor Malililerin, evet, durumu. O yani.
Evet.
Mesela orada bir savaş var ama Yani bu iktisadi, siyasi ve hatta şimdi çevresel iltica, yani bütün bunların daha uluslararası zeminde hukuki çerçeveleri çizilmiş değil. Bu fevkalade büyük bir eksiklik yani. Çünkü ilticacı alan ülkelerin sistemleri bunları kabul etmiyor. Otomatik olarak reddediyor, anlatıyoruz. Da iktisadi bir mültecisin, yani çevre mültecisi bana ne diyor yani, ilgilendirmez. Biz sadece siyasilere bakıyoruz demeye getiriyor. Bu fevkalade önemli bir konu. Çok baş artacak bir konu önümüzdeki 10 yıllarda.
Evet, hatta şeyin de hesabına göre, Birleşmiş Milletler'in çok net hesabına ve gayet muhafazakar bir hesabına göre 2050'ye kadar 200 milyon kişinin bu iklim meselelerinden dolayı göç etmek zorunda kalacağını söylüyor. 200 milyonla kim baş edebilir, nasıl baş eder, hiç bir düşünen yok yani. Evet.
Bir de buna siyasi ve iktisadi mültecileri de dahile, evet, yarım yarı falan bulur yani rahatlıkla.
Evet, daha da fazla olabilir hatta. Yani tabii, çok muhafazakar hesaplıyorlar.
Atılan, kovulan, itip kakılan insanlar sonuçta ve mülteciler. Yani 20 Haziran'da belki bir özel program yapar Açık Radyo. Dünya Mülteci Günü, biliyorsunuz. Yani bu yani dünya üzerindeki en kötü, en lanetli durumlardan biridir ilticacı. Çünkü evi bile yoktur mültecinin.
Evet.
Yani korkunç bir durumdur insan için veya canlı için diyelim. Çünkü anlattım mı bilmiyorum radyoda, ama hayvanlar da iltica edebilir.
20 Haziran'a tekabül ediyormuş Dünya Mülteci Günü. O zaman beraber yaparız belki, isterseniz.
Olabilir. O güzel. Çarşamba yani. Çarşamba.
Çok iyi olur. Evet, muhakkak özel bir şey yapalım onun için.
Oğlum, tabii iyi oldu. Tamam, mükemmel. Şimdi bu Moria'nın durumu bu. Midilli kasabasının hemen kuzeyinde, kusura bakmıyorsun değil mi? Kasaba diyorum hemen. Yani biraz küçüktür yani.
Ayvalık'ta kasabadır. Güzel bir sahil kasaba. İyiydi, evet.
Olacak. Şimdi gelelim bu... Orada bir kavga çıktı biliyorsunuz geçen hafta. Ve 6 tane Ezidi Kürt, bunlar Ezidi ağırlıklı olarak, Suriyeli ve Iraklı Sünni Arapların saldırısına uğradı. Nedeni de oruç tutmamaları. Değil mi?
Allah Allah.
6 ağır yaralı, bir tanesi çok ağır yaralı galiba. Ve polis çok zor tabii, o kampa giremiyor polis, ama bu sefer daldılar içeriye ve o 900 Kürt'ü, Ezidi Kürt'ünü ve Ezidi olmayan Kürt'leri de, onlar da tutmuş galiba. Her neyse, yani Kürtlerle Araplar arasındaki bu korkunç husumeti bir şekilde dağıtabilmek için veya önünü alabilmek için 900 Suriyeli ve Iraklı Kürt'ü başka yerlere nakletti polis hafta içerisinde. 450'sini Pitva kampına yerleştirdi. Berbat bir yer orası. 250'sini de sen bilirsin, İskamyat iskelesinde bir kamp var, oraya yerleştirdi. İskamyat diye bir Ortodokslarla Müslümanların birlikte yaşadığı bir köy vardır.
Evet.
O da şeye dön. Asos'un tam karşısında aşağı yukarı. 200'ünü de Geras'a, Geras Körfezi'nde bir yere naklettiler, ama bunlar hep geçici çareler tabii. Yani bu tip husumetler öyle oradan oraya yani insanların naklettiğinde çözülmüyor. İki, arkadan devamlı insan geliyor. İlticacı geliyor ve burada önemli bir nokta var. Yunanistan bunları geri yollamıyor. Yani çok çok az geri gidiyor, geri yollanıyor, ama oraya, yani Yunanistan toprağına ayak bastıklarında yani iltica talebinde bulunuyorlar ve talepleri kayda geçiyor. Ama tabii sorun büyüyor. Çünkü bugün itibariyle herhalde 80 bini buldu tekrar Yunanistan'daki ilticacı sayısı. Şimdi Yunanistan'daki ilticacıların şöyle bir sorunu var. Yani hiçbir şekilde Yunanistan'da kalma imkanları, şansları yok. Yani iş yok, güç yok, hiçbir şey yok. Ve bütün amaç Batı'ya intikal etmek. Batı'da da kapılar açık değil artık biliyorsunuz. Yani korkunç bir sıkışmışlık hali var. Ve bakalım bu yaz neler olacak yani. Hakikaten ben açıkçası iyi şeyler beklemiyorum. Bu son dönemde artan, çok gözle görülür şekilde artan bir kitle var. Iraklı ve Suriyeli Kürtler. Iraklı Kürtler neden gelir diye sormak gerekiyor tabii. Yani orada böyle bir açık bir sıcak bir çatışma yok Irak Kürdistan'ında, değil mi?
Yok, bir Irak, Kuzey Irak'tan bir şehit haberi geldi gene ama. Kuzey Irak'ta yani Türk silahlı. Evet, Kuzey Irak'taki.
Var, oradan bahsediyorsun.
Evet, Kuzey Irak'taki operasyon sırasında piyade uzman çavuş Abdullah Kolcu 26 yaşında şehit oldu diye.
21 tane karakol var TSK'nın, 21 tane Kandil eteklerinde 21 tane karakolu var. Onunla bağlantılıdır. Yani orada bir ovada, ama burada bir dağda değil. Onunla bağlantılıdır. Şimdi Irak Kürdistan'ından gelen Kürtlerin iltica talepleri %100 seviyesinde reddedildi. Nedeni, hiçbir doğru dürüst gerekçe gösteremiyorlar iltica nedeni ve utanç verici şeyler işitiliyor. Bu kız kaçırma falan, çoğu yani bu nedenlerde kaçmak zorunda kalıyorlarmış. Düşünebiliyor musunuz? Tabii bir de bu yani iltica meselesinin fırsatçıları da vardır yani. Bunu da bir kenara not edelim. Suriye Kürdistan'ından gelenler, yani Rojava'dan gelenler daha farklı. Burada iki neden öne çıkıyor. Bir de tabii nasıl geliyorlar diye merak ediyordur Can şimdi orada, değil mi?
Evet efendim, nasıl geliyorlar?
Nasıl geliyorlar, değil mi? Evet. Ya
nasıl oluyor?
Irak üzerinden Türkiye'ye giriyorlar. Ve Irak Kürdü olduklarını söylüyorlar. Onun ellerinde de şey olmadığı için
pasaport.
Evet, herhangi bir belge olmadığı için doğrudan doğruya Ege kıyısına intikal ediyorlar ve oradan kendi imkanlarıyla karşıya geçiyorlar. Bunların iki temel nedeni var. Öyle anlaşılıyor. Buradan gelen bilgilere göre birisi siyasi tabii, Afrin meselesi bağlantılı, Afrinli çok geliyor. İkincisi de gene bununla bağlantılı olarak zorla askerlik, askerden kaçıyorlar. Yani şeyden kaçıyorlar, YPG'den kaçıyorlar.
Silah altına alınmaktan. Onlar peki sınır dışı ediliyor mu? Ne oluyor onlar?
Hayır. Kimse sınır dışı edilmiyor zaten. Evet. Yani hiçbir şey. Demin saydığım listede Afganları unuttum. Onlar da sınır dışı edilmiyor. Şimdi bir de iki unutmuşum bir şekilde, aklım onunla ilgili bir önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi bu Afganların sayısında her tarafta, Türkiye'de de büyük artış var biliyorsunuz. Hatta otobüsleri doldurup geri yolluyorlar İran'a. Şimdi bu gelen Afganların büyük çoğunluğu Afganistan'dan gelmiyor. Bunlar 1979-80 döneminde Afganistan'dan İran'a gelmiş olan mültecilerin çocukları. Bunlar Afganca bile bilmiyor bazıları.
Evet, Sovyet...
Dahi bilmiyorlar.
Sovyet Rusya işgalinin kurbanlarının çocukları bunlar.
Evet, Sovyet işgali Afganistan, ama yani orada doğumlu bunlar.
Evet,
yani
evet,
İran doğumlular. Ama İran'dan kaçıyorlar şimdi, çünkü İran'daki yani İran'da hiçbir perspektifleri yok. Yani eninde sonunda Türkiye'deki Suriyelilere de aynı bir şey olacak tabii. Yani birkaç tane uyanık iş adamının dışında geriye kalan kitlenin tabii Türkiye'de hiçbir istikbali yok. Aynı
evet, %60'ının okula gitme imkanı, eğitim görme imkanı olmadığı daha geçenlerde açıklandı. Türkiye'deki Suriyeli çocukların korkunç rakamlar yani.
Hani işte Suriyeli kardeşlerimize işte kapılarımızı açtık falan, doğru tabii, canlarını kurtardılar, doğru. Ama ondan sonrası da var tabii, yani insanın yaşaması işte saatlik zaman hayatta kaldıktan sonra başka ihtiyaçlar da çıkıyor ortaya, değil mi? Neyse, Afganlar burada bu anlamda çok önemli bir örnek. Zira yani o kadar sene sonra, bak düşün, 1980 kaç sene, yani 40 sene neredeyse sonra ne ülkelerine dönme imkanları var, ne iskan tuttukları yani ülkede, iltica ülkesinde İran'da kalma durumları var ve taşmış durumdalar yani. Nereye? Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya doğru. Hakikaten çok çok vahim.
Evet.
Devam edelim gene Yunanistan'daki ilticacılarla. İsterseniz gelelim Türklere. Şimdi Türklerin 15 Temmuz 2016'dan bu yana sayısı, rakam, ilticacı rakam 2523. Yunanistan'da. Bunların içerisinde bu meşhur 8 asker de var biliyorsunuz.
Evet.
Evet. Bu yani Türkiye, yani Ankara onları geri istiyor. Ancak Yunan makamları onların bir tanesine örnek, yani emsal teşkil edecek şekilde iltica hakkı tanıdı. Adı da Süleyman Özkaynakçı. Bu bir firari asker. Diğer 7'si için de emsal teşkil edecek herhalde. Türklerin durumu bu. 2523 önemli bir rakam. Yani az değil. Herhalde bunun arkası gelecektir. Şimdi son rakamlara isterseniz bir göz atalım. İlk 5 ay, yani Mayıs'ı da sayıyorum, İlk 5 ayda toplam Türkiye'den intikal eden ilticacı sayısı 16.478. Ömer, orada mısınız?
Evet, dinliyoruz ve hazmetmeye çalışıyoruz bu rakamları.
Büyük rakamlar.
İlk 5 ayda ve bunların 7103'ü adalardan geçmiş. Fakat büyük kitle Meriç'ten yürüyerek veya yüzerek, daha doğrusu o zaman tabii, 9375. Yalnız bu Meriç meselesi maalesef pek gündeme gelmiyor. Bu tam bir kabus. Yani orada çalışan, Yunanistan tarafında çalışan STK'ların, ben Türkiye tarafında çalışan STK var mı bilmiyorum. Duymadım yani. Eğer varsa tenzih ederim ve kutlarım. Çünkü oralarda çalışmak çok zor. Ama Yunanistan tarafında çalışan STK'lardan gelen bilgiler tüyler ürpertici. Meriç'in yatağı, yani suyun altı ceset doludur.
Evet, diyorum. Öyle bir habere de biz de yer vermiştik dehşet içinde. Evet.
Ve artıyor bu, biliyorsunuz, ancak yani geçenlerde korkunç bir şey oldu. Bir aile öldü biliyorsunuz.
Evet.
Çok küçük hepsi. Bir baba kurtuldu ondan sonra. Ama bir de şimdi böyle bir boyutu var. Yani sadece denizlerde boğulmuyorlar, ırmaklarda da boğuluyorlar mülteciler.
Meriç'e de bir duvar çekmeli öneriyorum ben.
Denize mi?
Evet.
Suriye'ye duvar çektin tabii, denize nasıl çekeceksin?
Vardır bir teknolojisi, inşaat teknolojisi gelişti memlekette.
Çok. Ha, Türkiye'de doğru, çok gelişkin bir teknoloji. Evet. Doğru. Bak, olabilir ya, o yıllarca iş çıkarmış şeylere. Valla denize duvar. Hadi bakalım.
Denize duvar, Meksika sınırına da bir tane çekiliyor.
Öyle değil ki bu Ömer, bak fikir babasısın ona göre.
Evet, bu iftarla söylerim. Her ya, yere duvar.
Akıllara düşürdün yani bugün itibariyle.
Evet.
Şimdi gelelim son dakikalarımızda Mamadou Gassana'ya.
Evet.
Senin kahramanın değil mi?
Kesinlikle evet. Defalarca seyrettim fakat Hürriyet onu çok güzel verdi bence. Çağın bütün özetini Hürriyet amiral gemisi verdi.
Eski.
Kurtar çocuğu kap vatandaşlığı. Çocuğu kurtardı vatandaşlığı kaptı diye vermiş. Hem çocuk hem hayatı kurtuldu diye harika bir fırsatçılık örneği vererek anlatmış.
Yani yüz tarafı. Kap vatandaşlığı. Evet. Bu Mamadou 22 yaşında yeni gelmiş. 4 ay olmuş daha oraya geleli. Baktım biraz.
Evet.
Ondan sonra hiçbir evrağı yok bunun. Yani bu tam şey dımdızlak. Yani her an şey yapılabilir. Bu durumda olan bir ihticacı. İhticacı mı o da belli değil. Yani.
Evet o da belli değil. Hiçbir şey
belli
değil.
Legal migrant yani. Gayri kanuni yollardan gelmiş göçmen diyelim. Hiçbir evrağı yok ve hatta Fransa'nın aşırı sağ basınında bunun tezgah olduğunu yazanlar var. Biraz Hürriyet gibi yani.
Tabii hiç şaşırmadım. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da cesaretinden ötürü tebrik etmiş. Arkasında yerleşme çabalarını sonuna kadar destekliyoruz demiş. Fahri vatandaşlığı verdikten sonra. Yani trajikomedi aslında. Gerçekten her taraf yani.
Şimdi Fransa'nın vatandaşlık yasasında bu tip yani Fransa'ya ne diyelim yani çok olağanüstü yani Fransa için olağanüstü işler yapmış olanlara vatandaşlık verilir. Yani bu
evet.
Çok eski madde bu. Hatta bakmak lazım yani Fransız devriminden bu yana bile var oluyor olabilir yani bu yasa bu madde. Ama bir de işin yeni daha yeni nispeten yeni 2012'de çıkmış bir düzenleme var. Bu da vatandaşlıkla ilgili değil oturumla ilgili. Yine aynı sahiplerden ama yani Fransa'ya ne diyelim iyilik yapmış olanlara veya böyle olağanüstü işler başarmış olanlara verilen bir hak bu. Ama çok az insan bundan faydalanmış. 14 kişi 2013'te, 9 kişi 2014'te, 8 kişi de 2015'te. O kadar. 2016'da yok mesela, 2017'de yok. Yalnız bu vatandaşlık başka bir mesele dediğim gibi. Yani belki 1789'a kadar uzanır. Bu vatandaşlığı yakında arada alan hatırlayacaksınız. Bu bir Yahudi kaşer dükkanını bastıydı.
Evet, evet. Çok korkunç bir olaydı. Evet.
İslami terörist. Orada 15'e yakın insanı kurtarmıştı. Yine Malili bu. Bu Malili'ler bu işi biliyor yani.
Evet. Şey,
Hürriyet'e sırf diyelim yani. Hürriyet'in haberi olsun. Lapsana Batili de ona da verdiler vatandaşlığı. Yani öyle çok yaygın bir şey değil. Tabii işin şov boyutu küçümsenmeyecek kadar önemli. Baksana Hürriyet bile topa girmiş yani.
Hem de hem kapaktan hem de arka kapaktan vermiş. Kurtar çocuğu kap vatandaşlığı.
Yüz karı.
Durum böyle. Peki.
Baksana Mali'de süre gelen süremiz doldu ama hatırlatalım madem Mali diyoruz. orada bir süre gelen bir savaş var yani orada.
Evet evet.
Kaide var. Kaidenin karşısında da yani bir kere Mali tamamen Fransızların uydurduğu bir ülkedir. Kuzeyi Arap'tır, güneyi Bantu'dur. Yani Afrikalıdır. Kara Afrika'dır.
Tuaregler var.
Çamazlar. Tabii bu Sahra bedevileri kuzeyde ve onlar bağımsızlık isterler. Bu böyle tamamen yapay bir ülkedir yani. Şimdi orada işin içinde bir de kaide var ve Fransız askeri var. Dolayısıyla yani Fransa ile Mali öyle tesadüf yani sadece Hürriyet'in anlattığı gibi bir pembe bir hikaye değil ya.
Yok, ben Hürriyet'e inanıyorum.
İnanmaya devam ediyorum.
Evet tabii.
Evet.
Hele yeni şekliyle Doğan Yayıncılık ilkelerine de bağlıyım sonuna kadar.
Bir dakika, o bitti ama
o. O fark etmez. Onlar kalıcı evrensel ilkelerden var.
Belli olmaz, bir de dolar arttı. Dolar üzerinden satış yapmışlardı ya. Bakarsınız evet. Seçim sonrasında tekrardan geri dönerler, ardından böyle Star'ı, Sabah'ı hepsini tekrardan geri alır olamazlar mı?
Dolar artmışken. Bu arada düşmüş olacaktı ya, anladın mı? Kar ederek.
Tabii. Kar ederek tabii ki.
Evet, peki evet. Bitiriyoruz. Bitirirken de bir şarkı seçtik. Bu sefer konuya biraz trajik bir durum. Meksika'dan bahsedeceğiz ama.
Aha.
Woody Guthrie'nin meşhur Deportee, sınır dışı
edilen. Evet, evet, tabii. Aynen. Evet. Dünya çapında bir mesele haliyle. Tabii.
Evet, evet.
Evet.
Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Crops are all in, the peaches are ruddy, the oranges are piled in their creosote dumps. They're flying you back to the Mexico border to pay all your money to wait back again. Goodbye to my one, goodbye Rosalita, adios mis amigos. Maria, you won't have a name when you ride the big airplane. Only we'll call you the Deportee. My father's own father, he waded that river. They took all the money he made in his life. My brothers and sisters, they worked in orchards, rode the big trucks till they lay down and died. Goodbye to my one, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane. All they will call you Oh, the sky plane caught fire over Los Gatos Canyon, a fireball of lightning that shook all our hills. Who are all these friends who are falling like dry leaves? The radio said they're just deportees. Goodbye to my one, goodbye Rosalita, adios. Jesus Maria, you won't have a name when you ride the big airplane. Oh, they will call you the deportees.
That's all I can remember.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete.
...1968...
50. yılında 68 devrimi. You say you want a revolution. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla.
Merhabalar, hoş geldin.
Günaydın, Ömer. Hoş bulduk.
Merhaba, günaydın.
Günaydın.
Evet, bugün ne yapıyoruz?
Bugün bir telefonla konuğumuz var. Son derece sevdiğimiz bir yazar, son derece sevdiğimiz bir meslektaşımız, dostumuz, Tarif Aklında Yönetim Kurulu üyesi, sevgili Tanıl Bora bizlerle telefon üzerinden Ankara'ya selamlarımızı ve günaydınlarımızı gönderiyoruz.
Günaydın Tanıl.
Ben de selam ediyorum, günaydın.
Günaydın, merhaba.
Tanıl Bora'yı tanıtmaya çok ihtiyaç yok diye zannediyorum ama İletişim Yayınları'nın editörlerinden, Birikim Dergisi'nin editörlerinden ve kendisi de sosyal bilimler literatürüne oldukça önemli katkılarda bulunmuş bir yazar, yazar ve editör bizlerle birlikte. Bu sabah Tanıl'ı konuk etmemiz aslında biraz da 68 üzerine çıkan yeni bir dosya. Birikim Dergisi'nin son sayısındaki yer alan 68 dosyası vesilesiyle Tanıl'ı konuk ediyoruz. Dosyayı da Tanıl Bora'nın yazısıyla açmış Birikim. 68 bir muhasebe yazısıyla başlıyor. Bol bol Tanıl'ın sesini duyacağız ama önce benim sesimden onun cümleleriyle başlayalım istiyorum. Hani muhasebe dediğimizde karşımıza nasıl bir resim çıkıyor? Şöyle anlatmış sevgili Tanıl Bora. 68'in devrimliliği radikal bir değişim talebini ayaklandırmış, bir cazibeyle ışıtmış olmasındandır. Şiarlarını, meselelerini biliyoruz. Her kısıttan kurtulma durağından, arzuladığını yapmaya yol alan engin bir özgürleşme iradesi, her nevi otoriteye kah nefret, kah alaycılıkla isyan, yabancılaşmaya, şeyleşmeye karşı bir doğallık, doğrudanlık arayışı. Zaten doğrudan eylem, vaziyette anında müdahale etme cevalliği, güvenli, iyimser, umutlu bir iradecilik. Bir nevi ütopyaya iman, temsili siyasi bürokrasilere karşı taban demokrasisi arayışı. Topyekün bir karşı kültür yaratma iddiası. Dünyanın her yerini merak eden, her yerde yoldaşlarını gören, bulan bir dünyalılık şuuru. Feminizmin infilakını, en azından feminizmin adının olmadığı yerlerde kadınların daha fazla görünür, daha fazla faal olması. Sevgili Tanıl, sen böyle açmışsın muhasebe yazısını. İstersen biraz buradan devam edelim. Başka neler söyleyeceksin bizlere?
Evet, aslında bu iyimser yanı, insanı heyecanlandıran yanı. Ama yazının devamında da görüleceği gibi, belki onu ayrıca konuşuruz ama ben şimdi hemen lafı oraya getirmiş olacağım. Tabii burada bir nostaljizm tehlikesi de hep vardır. Hey gidi günler hey romantizmine saplanmak, orada kalmak ve her zaman 68'in muhasebesinden söz ederken, 68'i hatırlatırken yani geriye ne kaldı? Hani başarı illa iktidar cinsinden olması gerekmez ama başarı, başarısızlık, kazanım mahiyetinde ne kaldı? Hep onu düşünmek gerekir. Oradaki iyimser bakış bize şunu söylüyor. Siyasi olarak elle tutulur bir sonuç getirmemiş olsa dahi hayatı değiştirmekte, insan ilişkilerinde, düşüncede, edebiyatta bazı iyi alışkanlıklar, bazı küçük devrimler bıraktı geriye. Bunu söyleyebiliriz. Bunu söylemek çok iyimser olmayı gerektirmez. Özgürlük anlayışının derinleşmesi, hani sol içinden düşünüldüğünde, sol içinden bakıldığında soldaki kalıpların, dogmaların, katı bürokratikleşmiş yapıların sarsılması, bunlar gerçekten kalıcı kazanımlar yarattı. Yani feminizm başlı başına, feminizmi 68 icat etmedi kuşkusuz. Ama herhalde dünyada feminizmin ve kadın sesinin, kadının failliğinin tarihinde çok önemli bir uğrak olduğu kesin. Dolayısıyla iyimser kılacak çok şey var. Ama işte belki benim bu sayıdaki yazımın evrildiği yerde, anlatmaya çalıştığım şey de orası. Belki artık bunun içinde büyük bir memnuniyetle yüzmekten belki biraz kıyıya çıkmak lazım. Daha serin kanlı bir muhasebe de yapmak lazım. Her harekarda bir işte dediğim gibi nostaljizme dönüştürmemek lazım diye düşünüyorum.
Belki Tanıl, bir de özellikle Amerika tarafına bakıldığı zaman, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1968'in bu savaş, yayılmacılık, emperyalizm karşıtlığına da oldukça kuvvetli. Başta da bu sivil haklar, siyahların, Martin Luther King'in başını çektiği hareket de sadece siyah hakları değil, doğrudan doğruya emperyalizme de karşı bir şeye dönüşmesi açısından önemli ki öldürülmeleriyle de maalesef hem Robert Kennedy'nin hem Martin Luther King'in. Ama öte yandan da Kolombiya'dan San Francisco eyaletine kadar pek çok öğrenci grevinin ayaklanmasının, işte Sovyet işgalinin, Çekoslovakya işgaline karşı direnişin de yılı. Yani birçok böyle ilginç şey de var. Vietnam Savaşı başta olmak üzere.
Onu Türkiye'de gözden kaçırmaya yatkın olabiliyoruz ama 68'in çıkışı aslında Amerika çok açık.
Evet, ben de onu söylemek istemiştim.
Kesin Amerika her yönüyle ve yani nasıl tanımlarsanız tanımlayın, emperyalizme her türlü işgale, her türlü dıştan belirlenime, yani insanların dıştan belirlemine karşı olduğu gibi, yani insanların özerkliğini talep ettiği gibi, hani her ülkenin, dünyanın her parçasının, her ülkesinin kendi iradesi dışındaki her türlü müdahaleye isyan eden dünya çapında bir patlamaydı hakikaten. Yani İşte hakikaten Çekoslovakya'da, Vietnam'da, her yer, yani dünyanın neresinde olursa olsun, yani her türlü dıştan belirlenime, her türlü dış iradeye karşı bir hakikaten çok canlı bir isyan.
İsterseniz buradan Amerika dedik, bir de Almanya, özellikle Batı Almanya bağlamına geçelim. Sevgili Tanıl daha önce hem Doğu Avrupa'da 68'in nasıl deneyimlendiğini yazmıştı, hem Batı Almanya'da nasıl deneyimlendiğini yazdı. Biz de toplumsal tarihin son yazısında onun Rududişke üzerine bir yazısına da yer verdik. Tanıl, bize hani Almanya meselesini nasıl özetlersin? Çünkü aslında biraz önce konuştuğumuz hem o geleneksel sola itiraz hem barışçılık meselesi aslında o bağlamda da karşımıza çıkıyor.
Evet, ya yani Almanya 68'inin bir özelliği var. Bir, dünyanın başka yerlerinde de gördüğümüz temel motifler orada da var bir kere. Yani ABD emperyalizmine ve genel olarak emperyalizme karşı çok şiddetli, başka ülkelerde olduğundan biraz daha şiddetli bir tepki. Gördüğü şiddetli tepkiye bağlı olarak da şiddetlenen bir tepki. Yani devlet tarafından gördüğü tepkiye bağlı olarak da şiddetlenen bir tepki. Bu var. Bu başka yerlerde de gördüğümüz bir yanı. Almanya'da daha özel olan şey ise nasyonel sosyalizm geçmişiyle hesaplaşma orada yeni bir burca giriyor. Yeni bir boyuta giriyor. Çünkü Dünya Savaşı sonrasında Almanya toplumunun Nazi geçmişiyle hesaplaşması daha resmi diyebileceğimiz bir düzeyde cereyan etmiş ve biraz da yarı gönüllü, biraz mecburen, kerhen diyebileceğimiz yüzeysel bir şekilde gerçekleşmiş bir hesaplaşma. 68 hareketinin Almanya'ya özgü katkısı nasyonel sosyalizm geçmişiyle çok daha derinden toplumsal ve çok cesur bir hesaplaşmayı, epeyce saldırgan bir dille bir hesaplaşmayı talep etmesi.
Hesaplaşma yani, ve yüzleşme deneyimi aslında.
Evet, evet, yani nasyonel sosyalizmin izlerinin toplumsal hayatta sızmış, gündelikleşmiş otorite ilişkileri içerisinde hala alttan alta varlığını sürdürdüğünü söyleyen, bunu insanların, yani sistemin, ailenin, devletin, üniversitenin yüzüne çarpan, çok derine işleyen bir hesaplaşma. Almanya 68'ine özgün kılan bu yanıdır bence.
Bir de aslında şu söylenir.
Ben de bir ufak ilavede bulunayım. Yani Türkiye açısından da bakıldığında bu söylediklerin çok önemli Tanıl. Çünkü bir türlü yüzleşme fırsatı bulamadığımız geçmişte kalan pek çok işte soykırım, kıyım ne denirse densin çeşitli azınlıklara, Hristiyanlara karşı yapılmış şeylerle bir türlü yüzleşme fırsatı bulamadığımız da bir dönem var. Ta İttihat ve Terakki'den başlayarak bizdeki, Türkiye'deki 68 böyle bir şeye yol açmadı mesela.
Evet, bu yani Türkiye 68'inin böyle bir vasfı yoktu, doğru. Bizim tabii çok muazzam bir yüzleşme yükümüz var, çok borcumuz var.
Evet.
Ben de şunu hatırlıyordum aslında Almanya ile ilgili senin söylediklerini dinlerken. Oradaki aktivistlerin kendi Nazi Partisi babalarından kurtulup aslında böyle biraz Frankfurt Okulu filozoflarına yönelip onlardan Fahri Babalar yaratma çabası içerisinde olduğunu da biliyoruz. Ve aslında onların bazıları Habermas gibi, Adorno gibi bu ilgiden de çok mutlu olmuyorlar. Hani biraz daha ortamın sakinleşmesini de istiyorlar diye de söyleyebiliriz zannedersem.
Tabii, hatta yani Habermas söz konusu olduğunda tam tersine onun öğrenci hareketinin aşırı radikalleşmesinde neredeyse faşizan bir boyut gördüğü ve bunu söylendiği bilinir ve bu tabii çok büyük bir hayal kırıklığı ve tepki yaratmıştır. Habermas daha sonra kendi bunu sözünü de tekrar daha ılımlandıracak ama o zaman o derece olumsuz bir tepki göstermişti. Hani Frankfurt Okulu diye bilinen eleştirel teorinin tabii daha 68'liler tarafından sevilen filozofu Herbert Marcuse.
Marcuse evet.
Orta. Bütün dünyada öyle ki Türkiye'de de Frankfurt Okulu diye bir şey bilinmezken ve daha 10-15 yıl bilinmeyecekken Ünsal Hoca'ya kadar bir tek Herbert Marcuse bilinirdi. Bir tek o çevrilmişti.
May yayınlarından çıkmıştı tek boyutlu insan o zaman.
Evet.
Bir de aslında Almanya demişken hani orada çünkü ben senin söze başlarken söylediğin hani bu nostalji tuzağına düşmemek vurgunu çok çok önemsiyorum. Aslında Almanya örneğine baktığımızda da bu şiddetle ilişki meselesi karşımıza çıkıyor zannedersem. Bu konuda neler söylemek istersin?
Hani yani Almanya örneğinden hareketle ama daha evrensel düzeyde de konuşabileceğimiz bir iki şey var orada. Birincisi evet yani Almanya 68'i bir Kızıl Ordu fraksiyonu olgusunu doğurdu. Hani bu 70'li yıllarda bütün dünyada olan 60 ve 70 yıllarda dünyanın çeşitli yerlerinde olan işte böyle küçük öncü silahlı mücadele hareketlerinin yani bir şekilde kendini sosyalizmle tanımlayan hareketlerin belki de profesyonel anlamda en başarılı örneğiydi. Hı hı. Yani hem en gözü karalardan biri hem de teknik manada çok başarılı ama sonucu itibariyle trajik bir hadisedir. Yani yol açtığı can kayıplarıyla, kendi kayıplarıyla çok trajik bir hadisedir. Bir tür mantıki uç noktası gibiydi. Yani 68 hareketinin önce yarattığı büyük imserlik sonra hem devlet tarafından ezilmesi hem de sönümlenmesi bunun yarattığı hayal kırıklığının yani olmuyor duygusunun yol açtığı bir yönelimde bir yanıyla tamamen böyle açıklayamayız ama bir yanıyla böyle bir nihilizan diyebileceğimiz karamsar bir yanı da vardı. Şimdi buna karşılık hep şu da tartışıldı yani işte Kızıl Ordu fraksiyonunun örneklediği bu radikal çıkış yolunun karşısında bir de yine adını andığımız Rudi Dutschke'nin icat ettiği bir slogan kurumların içinden uzun yürüyüş. 68'in bir diğer yolu da oydu. Diğer yani Almanya örneğinde olduğu gibi her yerde Türkiye'de de görebileceğimiz yani 68'in değiştirdiği dönüştürdüğü ama hedeflediği büyük siyasal dönüşüm amacına ulaşamamış, orada hayal kırıklığına uğramış insanların rotayı daha uzun erimli, daha evrimci diyebileceğimiz bir değişime kırması, işte toplumsal hayatın her alanında ama siyasete de ama kendi mesleklerinde de oraları ufak ufak kendi içinden değiştirerek, işte daha demokratikleştirerek, daha eşitçi, daha adil, daha cinsiyetçi likten uzak ilişkiler içinde dönüştürerek yani iktidarı ufak ufak kemirerek deyim yerindeyse değiştirmesi işte Yeşiller Hareketi de bunun sonucu olarak değerlendirilir. Bunun vardığı siyasi sonuç olarak değerlendirilir ve bunun da sonuçta usul usul toplumda bir değişim yarattığına dair bir yorum var. Yine burada da iyimser ve kötümser yorumlar var. İyimser yanından bakarsak gerçekten bunun toplumsal hayatı değiştiren, dönüştüren etkileri olduğunu inkar edemeyiz. Var böyle bir şey. Ama bir yandan tabii burada bir konformist bir yanda var. Yani işte bu Rudi Dutschke yazısında toplumsal tarihte işaret ettiğim gibi mesela Kızıl Ordu fraksiyonunun avukatı Otto Schily'nin İçişleri Bakanı olması. Yeşil Parti ve daha sonra Sosyal Demokrat Parti'den ve gayet de haşim bir İçişleri Bakanı olmadı. Mesela şimdi bu bir kazanım mı yani şimdi?
Evet. Değil. Düzenli eklemlenme aslında.
Evet. Ya bu dediğim gibi ben hani dengeli ve adaletli yorumlamaktan ve tartışmaktan yanayım. Yani bir karanlık yanı var, bir aydınlık yanı var bu sürecin. Ve hala tartışılan da bir şey bu. Ya genel olarak işte çok soyut bir noktaya götürürseniz evrim, devrim, reformizm, devrimcilik tartışmalarının bir yansıması.
Evet, ben de bir izninle bir ufak ilavede bulayım. Çok önemli bir nokta bence bu sözünü ettiğin şey. Evrim devrim meselesi, demokratik ve bir de şiddet meselesinin kullanımının sola ne kadar zarar verdiğini de tartışmak için iyi bir fırsat bence. Yani bunu ayrı bir programda belki etraflıca ele almak gerekebilir. Yani senin bütün bu söylediklerinden de düşünerek, yani bir de işte sola bazen ölümcül zararlar veren dünyadan çeşitli hareketlerinde şeyler oldu. İşte ben şeyi de kastediyorum, yani bir anlamda Che Guevara'nın Foucault'culuk, işte Fidel Castro'nun sadece Küba devriminin sadece Fidel Castro ve Sierra Madre dağlarındaki mücadeleden ibaret olduğu yolunda bir anlayış da var. Halbuki yani Batista diktatörlüğüne karşı şehirlerde, Havana başta olmak üzere, büyük öğrenci hareketleri, muhalefeti filan da vardı. Onlar es geçiliyor. Ya da aynı şekilde işte Limbiao'nun, Mao'cuların bir zamanlar baş tacı ettiğimiz parantez içinde şehirlerin kırlardan kuşatılması gibi, ya da Çarumazundar'ın adeta ok ve yayla İşte kırsal bölgede ağların öldürülmesine gidecek anlayışta şeylerin çok kullanıldığı Norveç'te, Türkiye'de, çeşitli yerlerde de izleri oldu ve bence bu sola çok zarar da veren bir tarafı da oldu. Ne diyorsun?
Evet, yani yine mesela Duçke üzerinden konuşursak, hani üzerine yazdığım için daha ayrıntılı konuşabileceğim bir şey, oradan örnekleyebilirsek, yani mesela Duçke'nin de kendi siyasi şeyinde bu iki kutuptan birinden ötekine yöneldiğini görürüz. Yani suikaste uğramadan önce ve onun sonrasındaki dönemde, yani 68'in sıcak zamanında hakikaten böyle giderek radikalleşen ve hani keskin doğrudan iktidara yönelen ve şiddetten de sakınmayan, mücadeleyi yücelten bir yere doğru o kutba savrulduğunu görürüz. Ama kendi ömrü ve kendi muhasebesi içinde, işte bu kurumların içinden uzun yürüyüş dediğimiz, ve bu da çok hani apolitik bir şey değil. Bu sadece hani bir takım hani işlerimizde başarılı olalım, mesleğimizde ilerleyelim anlamında değil. Kurumların içinden üzülür. Bir karşı kültür yaratma iddiası da. Yani toplumsal alanda alternatifler yaratma, siyasi iddiası olan alternatifler yaratma iddiası, buna yönelmesi bana çok bilgece geliyor. Yani hani doğru yolun bu olduğunda herkes hemfikir olmayabilir ama kendi o ateşli hayatı içinde, o müthiş yakıcı gündem içinde, çok birkaç yıl içinde böyle bir muhasebeyi yapabilmiş ve ilkesel olarak tutumunu da koruyarak bir rota değişikliği yapmış olması bu da devrimci bir şey yani.
Evet, çok ilginç. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de Black Panther Party, Panther Party denilen kara panterlerin de böyle tamamen şiddete yönelik sonunda bir çeşit batağa saplanması.
Evet, o Weatherman.
Evet, Weatherman hareketine filan dönüşmesi. Bir yandan da işte başka daha çok daha demokratik bir çizgi savunan işte şeyin, Martin Luther King'in çizgisinin de bir şekilde
horlanır hale gelmesi.
Horlanır hale gelmesi, evet. Çok önemli. gelişmeler bunlar. Ayrıca epey tartışmayı hak ediyorlar bence.
Şimdi biraz yavaş yavaş toparlama noktasına da yaklaşıyoruz. Ben tekrar birikimin dosyasına dönmek istiyorum. Orada aslında hani Umut Kocagöz'ün Gezi Bizim 68'imiz mi yazısında ve diğer yazılarda Ahmet Tulgar'ın yazısında da karşımıza çıkan hani Türkiye ve Gezi ve günümüze bağlantılar meselesi de var. Malum tam da hani 2018'in Mayıs ayının sonuna geliyoruz. Hani sen bu Gezi ve 68 ruh birliği hakkında neler söylersin? Sen böyle bir şey gözlüyor musun? Ya da bazıları Türkiye'de bir uzun 68'den bahsediyor. 68'den 78'e uzanan. Sonrasında nerelerde biz aslında 68'in izlerini görebiliriz sence?
O 68'den 78'e uzanan uzun 68 çok ayrı bir konu ve çok başlı başına uzun konuşulması gereken bir konu. Onu geçelim ama ben şunu söylemek isterim. Yani Türkiye'nin 68 süreci gerçekten dünya mukayeseli olarak dünya çapında gerçekten özgün. Çünkü gerçekten belki en uzun 68. Yani dünyanın belki en uzun 68'i. Bu bakımdan biraz Almanya ile benzetilebilir ama o önemli bir nokta. Doğru. Gezi ile 68 arasında kurulan bağlantı ki Umut Kocagöz bunu bence çok doyurucu ve çok ilgiye değer bir şekilde tartışıyor. Ben o yazının okunmasını öneririm. Kuşkusuz anlamlı bir bağlantı. Özellikle de yani sadece bu unsurlara indirgemek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama bir tür kendiliğindenciliği, hani kalıplar dışı, yerleşik siyasi kalıplar dışında kendi sözünü söyleyerek hani bir hani alayına isyan dili var ya siyasi argoda hani bir alayına isyan duygusuyla infilak etmiş olması bu bence en güçlü ortak payda ve hakikaten çok kısa bir süre içinde de olsa sadece siyasi iktidarda billurlaşmış meselelerde değil, yani hayatın her alanındaki yine günümüz Türkçesiyle sıkıntılara dönük böyle tam teşekküllü bir yeter duygusunu hayata geçirmiş olması, bir anlık bir parlamayla da olsa bu bence güçlü bir ortak payda. Ama bana sorarsanız üzerinden kısa bir zaman geçmiş olmasına karşın orada da bir nostaljizm tehlikesine dikkat çekmek gerektiğini.
Tam da 5. yıldayken.
Evet, evet. Yani çok çok daha hani nostalji olacak bir zaman değil. Gerçi tabii yine tıpkı 68'de olduğu gibi yarattığı, hızla parlattığı, ışıttığı büyük umutlarla arkasından hızla kapılınan hayal kırıklığı da benzetiyor bu ikisini birbirine. Belki nostaljim bizim bununla da ilgili. Ama yani çok da bunu bir kendine hayranlığa dönüştürmemek bence çok önemli. Öyle onu yapmayınca orada bulunacak daha çok şey olacak bence.
Sevgili Tanrı çok çok teşekkür ediyoruz.
Tamam, Bora, çok teşekkür, çok teşekkür ederiz.
Çok sağ olun. Vakit ayırdınız.
Bunu biz tekrar konuşmaya muhakkak tekrar konuşmaya zaman ayırmalıyız. Bunu buradan açılımları tekrar seni
çok teşekkür ederim.
Rahatsız ederiz.
Eyvallah. Eyvallah.
Ankara'ya selamlarımızı gönderiyoruz.
Bir mukabele. Herkese iyi günler, güzel günler. Eyvallah.
Evet, bu şekilde de bitiriyoruz hem programı hem de bu bölümünü bitirirken de bir 68'den bir parça çalacağız. Seçmelerden biri İsmail Serrano Papa Cuéntame Otra Vez diye bir parçayı seslendiriyor.
68'de alakalı.
68'de alakalı bir parça.
Evet.
Ve böylece bitiriyoruz. Çok evet. Teşekkür ederiz.
Çok Ömer. Teşekkür ederiz.
Ha, bitirirken de tabii Açık Gazete'yi de bitiriyoruz. Evet. Günaydınımızı da eksik etmeyelim doğrusu. Evet. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover. Aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Yılında 68 devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla.
Açık Gazete.